Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yeniden sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, sevgili dinleyiciler, bu programda sizlere İstanbul'u İstanbul yapan bir şahsiyetten, Fatih Sultan Mehmet'ten ve onunla ilgili bir takım hatıralardan bahsedeceğiz. Daha sonra başka konulara da geçeceğiz ama istedik ki programa Fatih'i anarak ve İstanbul için yaptığı hizmetlerden bir nebze bahsederek başlayalım istedik. Evet sevgili dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce İstanbul, hepimizin bildiği gibi Bizanslıların, Doğu Roma İmparatorluğu'nun elinde ve onların baş şehriydi. Zaten kala kala ellerinde bugün sur içi dediğimiz kısım kalmıştı. Eskiden bu sur içine İstanbul denirdi. Onun dışında kalan yerler İstanbul'dan sayılmazdı. 4 idari merkez vardı. İstanbul denilen sur içi, Galata, yani Beyoğlu'nun bulunduğu havali, Üsküdar ve Eyüp. Bunların hepsi birden merkezi, baş şehri teşkil ederdi. Onun dışında kalan o Boğaz içindeki yerler hepsi birer köy idi. Kartal'a kadar olan yerleşim merkezleri birer köy idi. Fatih İstanbul'u fethetmeden önce Bizansların başlıca büyük binaları, saraylar, kiliseler, hanlar, hamamlar, surlar ve dikili taşlardı. At meydanında büyük saray vardı. Eğri kapıda Tekfur Sarayı, Blakerna Sarayı vardı. Ayvan Saray ve Balat sırtlarında ikinci derecede, tali derecede saraylar vardı. Bugün ancak bazı duvarlarının enkazıyla temel izlerine rastlamaktayız. Balat yakın zamana kadar Rumların en kalabalık olduğu semtlerden birisiydi Haliç kıyısında. Arapçada Balat saray manasına geliyor. Ayvan saray kelimesinde de açıkça görüldüğü gibi Bizans saraylarının daha çok bu semtte toplanmış olduğunu kabul edebiliriz. Bizansların hayat tarzlarına ve dini geleneklerine göre hayli zaman önce yaptırılmış olan bu sarayla Türklerin milli karakterlerine, milli zevklerine uymadığı için onları zamanın, bilhassa depremlerin tahribine terk etmek zorunda olduklarına şüphe yok. Ancak bunlardan bugün yalnız Tekfur Sarayı, Blakerna Sarayı, o da kısmen ayakta durabilmektedir. İstanbul'a girdiği zaman Fatih'in ziyarette kubbesinde baykuşların yuva tuttuğu, kapılarında örümceklerin perdedarlık ettiği manasını ifade eden ünlü beyti okuduğu saray, işte bu Tekfur Sarayı'dır. Çemberli Taş, Veli Haç, Vefa taraflarındaki Veli Haç, Kız Taşı, Gotlar Sütunu gibi dikili taşların üzerlerinde heykeller bulunduğu, aynı zamanda mağlup edilen Bizansların, Saffet zamanlarının, Azamet zamanlarının, efendim, puta tapanlarla Hristiyanlık devrinin hatıralarını yaşattığı, efendim, ve bunların hepsinden daha üstün olarak da İslam din ve geleneğine uymadığı için bunların tabiatıyla ihmal edildiği ve daha sonra harap olduğunu kabul etmek gerekir. Bunların üzerindeki heykellerin, ama bu sütunlar, bu dikili taşlar günümüzde temellerini muhafaza etmiş. Evet, kalan binalar Bizanslardan, bunlardan başka kalan binalar, saraylar ve dikili taşlardan geriye kalan binalar, kiliseler, çarşılar, hanlar, hamamlar, dükkan ve evler. Bunlar harap olmamış, tahripten korunmuş ve zamanın gidişine göre hepsi İstanbul Fatih'in malı sayılmış. Ve bir kısmı vakıf haline getirilerek ya peşin parayla ya yıllık vergi karşılığında halka dağıtılmış. Bunların bir avantajı da beton olmasıdır sevgili dinleyiciler. Türk mimari geleneğinde evler ahşaptan yapılır, sıhhatli olması itibariyle. Ancak tabii bu depremlere karşı dayanıklıdır ama zamanla ahşap binanın çürüdüğü ve yangınlarda ortadan kalktığını da biliyoruz. Ama bu Bizans yapıları taş üzerine yapıldığı için günümüze kadar intikal etmiş. Evet, Bizans kiliselerinden Ayasofya, Küçük Ayasofya, Kariye, Fethiye ve Havariyun kiliseleri var. Mozaiklerle süslenmiş kubbeli, kemerli kiliseler. Zamanla bunlar cemaatsiz kalmış ve daha sonra da satın alınarak yine ibadet yeri olarak kullanılmış, yani camiye çevrilmiş. Daha önce kilise olarak, yani bir ibadet yeri olarak yapılmış bu binalar, yine bir ibadet yeri olarak ama cami olarak kullanılmaya başlanmış. Böylece sevgili dinleyiciler, Bizans mimarisine de önemli bir hizmet edilmiş. Böylece bu binalar günümüze kadar intikal etmiş. Çünkü cami yapılması, bunların sürekli olarak tamir edilmesi, tabir caizse cemaatin elinin bunların üzerinde olması neticesini doğurmuş. Ve günümüze kadar bu eski kiliseler kalmış. Onun için boşuna demiyorlar, eğer Türkler olmasaydı bugün ne Ayasofya vardı ne diğer kiliseler. Çünkü Fatih İstanbul'u fethettiğinde bunlar harap olmak üzereydi. Fatih bir takım mimarları görevlendirerek bunları kurtardı. Hatta Ayasofya'nın kurtuluşu fetihten de öncesine dayanır sevgili dinleyiciler. İstanbul fethedilmeden önce Bizans İmparatoru Fatih Sultan Mehmet'ten bir mimar istemiş. Bir depremde hasar gören Ayasofya'nın tamiri için. Mimar İstanbul'a gitmiş, vazifelendirilen mimar. Ayasofya'nın tamiriyle ilgilenmiş, Ayasofya'yı tabiri caizse kurtarmış, payandalar yapmış, kubbesini, duvarlarını kurtarmış ve dönüşte bunu Fatih'e rapor etmiş. Fatih'e rapor ederken Bizanslara ifşa etmediği bir sırrı da ifşa etmiş, Fatih'e itiraf etmiş. Padişahım, istikbalde İstanbul'u fethettikten sonra, Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra inşa edeceğiniz minarelerin payandasını, temelini de hazırladım demiştir. Onları mimar duvarlara payanda olarak yapmış ama aslında onlar birer minare payandası ve nitekim İstanbul fethedilip Ayasofya camiye çevrildikten sonraki Fetih Camii adını almıştır. Osmanlılardaki ismi Ayasofya'nın ekseriye Fetih Camii'ydi. Fetih Camii denildiği zaman Ayasofya anlaşılırdı. Hagi Sofya'nın adına yapılmış olan bu kilise, büyük bir kilise malum, kubbesiyle tanınıyor. Ve böylece Fatih bir minare yaptırmış. Ondan sonra Fatih'in oğlu 2. Bayezid bir minare yaptırmış. Ve daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim 2 tane minare yaptırmış. Onun için eğer dikkatinizi çektiyse, Ayasofya'nın 4 minaresi vardır ve 4'ü de, üçü de birbirinden farklıdır. İkisi birbirine benzer ama diğer ikisi farklıdır. Çünkü bunların her birine farklı padişahlar yaptırmıştır. Onun için mimari stilleri de değişiktir. Evet, Ayasofya bugün ayaktaysa bunu Fatih'e ve Türk mimarlarına borçludur. Evet sevgili dinleyiciler, yalnız Havariyun Kilisesi'nin içinde ve dışında Bizans imparatorlarının mezarları vardı. Fatih bir bakımda yerinde olarak, uygun bir şekilde davranarak kiliseyi de imparator sandıklarında değiştirmiş ve yerine, zaten harap olmuş bir kiliseydi Havariyun Kiliseleri, bunun yerine yeni bir imaret yaptırılmış Havariyun Kilisesi'nin yerine, ki bugün Fatih Camii olarak bilinir. Havariyun Kilisesi harap bir haldeydi. Bir süre sonra tamamen çökmüş ve buraya Fatih Camii yapılmış. Evet, Batılılar Bizans kiliselerindeki mozaiklerin badana ile örtülmüş olmasını Türkler için bir kadir bilmezlik olarak gösteriyorlar. Halbuki bu doğru değil. Malum İslam dini mabetlerde ve diğer yerlerde resim ve heykel yapılmasını yasaklamaktadır. Bunlar mabede çevrildikten sonra elbette ki bu fresklerin, mozaiklerin muhafazası söz konusu bile olamazdı. Ancak o zamanki liderler bunların üzerini kireç badanayla kapatarak hem mabed olarak kullanılmasına imkan vermişler, hem de bu mozaiklerin günümüze kadar intikal etmesini sağlamışlar. Eğer böyle olmasaydı bugün bu mozaiklerin de hiçbirisi kalmazdı. İşte bugün Kariye Kilisesi, Kariye Camii, camilikten tekrar çıkarılmış ve mozaik müzesi olarak gerek turistlerin gerek yerli turistlerin ziyaretine açılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, daha önce de söylediğimiz gibi Türkler İstanbul'u aldıkları zaman sarayları da kiliseleri de değerli eşya bakımından harap ve viran bir halde bulmuşlardı. Bunun sebebi pek açık. Öncelikle 8. yüzyılda İzorya sülalesi zamanında kiliselerdeki ikonalar kırılmıştı. Malum Hristiyanlıkta iki mezhep vardı. Birisi ikonalar, yani gerek resim ve heykeller yapıp bunlara tapınan bir mezhep var. Bir de bunlara karşı çıkan mezhep var. Bizanslarda bu iki mezhep devamlı birbiriyle çatışma halinde olmuştur. İmparator hangi mezheptense o mezhebin icapları yapılmış. Söz gelişi ikonaları tutan bir imparator baştaysa her tarafı ikonalar, freskler yapılmış. İkonalara karşı olan bir imparator baştaysa bütün ikonalar kırılmıştır. Daha sonra sevgili dinleyiciler, Haçlı Seferleri sırasında İstanbul'da Latinler geldi ve 57 sene İstanbul Latinlerin işgali altında kaldı. İmparatorlar bile bunlardandı. İşte bu Latinler aç kurt gibi Bizans'a girmişler. Saraylara, mezarlara kadar, hatta imparator lahitlerine kadar yağma etmişler. Hepsini açmış soymuşlardı. Latinler tarafından İstanbul'dan kaldırılıp götürülen pek çok sanat eserleri var. Mesela bunlardan 4 tane bronz at heykeli var. Bugün Venedik'te San Marco meydanını süslemektedir. Hala orada duruyor Bizans'tan götürdükleri. Tabi saraylardaki altın ve gümüş gibi kıymetli eşyalar ise zaman zaman çekilen mali sıkıntı yüzünden eritilmiş, para basılmış. Hatta sık sık değiştirilen imparator sülaleleri yüzünden yağmaya uğramışlardır. Yani Türkler İstanbul'a geldikleri zaman zaten ne kiliselerinde ne saraylarında servet namına bir şey kalmamıştı. Servet şöyle dursun, İstanbul tamamen bir harabe haline gelmişti.
Sensin dilde desen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. İşaret aldım gün atandan, delikanlı bir işaret aldım gün atandan. Yürüyeceksin millet, yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim, kulu baktım Hasan'dan. El desensin, dil desen, gönül desin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u.
Evet sevgili dinleyiciler, bu günün ve bu mevzunun hatırasına Yıldırım Gürses'in meşhur bestesini, Fetih Marşı'nı sizlere dinlettik. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek diye başlayan Fetih Marşı'yla programımıza devam ediyoruz. Evet, İstanbul'u imarda devlet adamlarına ve halka rehberlik eden bizzat Fatih oldu sevgili dinleyiciler. Öyle bir Fatih ki Fatih Sultan Mehmet, fethettiği yeri yağma, harabat, katliama tabi tutmak şöyle dursun, orayı imar etti. Onun için İstanbul'u İstanbul yapan Fatih Sultan Mehmet'tir demişler. Evet, şimdi İslam hukukunda bir kaide var sevgili dinleyiciler. Bir yer barış ile, sulh ile fethedilirse oradaki mabetlere, oradaki araziye bu sulh anlaşmasının maddelerine göre muamele yapılır. Ancak bir yer kılıç zoruyla fethedilirse, yani şöyle, önce Osmanlılar nasıl harp yapıyorlardı? Osmanlılar bir yer fethetmek için harbe çıkmıyorlardı elbette. Ne için harp yaparlardı? Kendilerini korumak için, yani nefsi müdafaa için veya kendilerine düşmanlık yapan, devletin birliğini dirliğini bozan devletlere veya Müslümanlara eziyet eden, İslamiyet'in yayılmasını ve uygulanmasına imkan vermeyen, tabir caizse halkına zulmeden bir takım diktatör hükümetlere karşı harp yaparlardı. Yoksa Osman Gazi'nin de dediği gibi bizim davamız kuru cihangirlik davası değildir derlerdi. Yani şurayı fethedelim, burası da bizim toprağımız olsun değil. Şimdi böyle olduğu zaman da bir yere öncelikle harp ilan ederlerdi. Harp ilan etmeden önce derlerdi ki, gelin bize tabi olun, Müslüman olun, bizimle aynı şartlarda olun, eşit olun. Yok, Müslüman olmayı kabul etmezseniz bize bağlı olun, tabi olun. Dininizde, her türlü çalışmanızda, ticaretinizde, ziraatinizde, sanatınızda serbestsiniz derlerdi. Yani vatandaş derlerdi. Bunu da kabul etmezlerse o zaman kılıç konuşurdu arada. Yani harp. Karşı taraf ilk iki şartı kabul etmez de harp derlerse, harp neticesinde Türkler galip geldiği zaman o zaman artık o fethedilen yerin arazi, oradaki mabetlerin hepsi kimin olurdu? Hükümetin. Türk hükümetinin olurdu. Ona hükümet istediği gibi karar verirdi. Yani padişah istediği gibi karar verirdi. İşte İstanbul'da böyle olmuştur sevgili dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirmiştir ki bu İslam hukukuna ve o zamanın harp hukuku prensiplerine uygundur. Onun dışındaki mabetleri Fatih İstanbul Rumların elinde bırakmıştır. Fakat zamanla bunların da cemaatleri kalmamış ve satın alınarak camiye çevrilmiştir. Bir rivayet daha var sevgili dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Camii'nin yerini satın almıştır ve o şekilde camiye çevrilmiştir diyenler var. Evet, işte bu Ayasofya Camii'ye çevrildikten sonra ve ilk cuma namazı burada kılındıktan sonra diğer kiliselerden orta derecede olanları savaşta yararlılık gösterenlere dağıtılmış, onlar camiye çevirmişlerdir. Ve bu kiliselerin çevresindeki bir kısım ev ve dükkanlarda caminin idare masraflarına karşılık olarak yine vakıf haline getirilmiştir. Yeni binalar yapmak hususunda ise Fatih başkalarına cidden örnek olmuştur sevgili dinleyiciler. Daha önce de söyledik, kendisi harap olmuş olan Havariyun Kilisesi'nin yerinde ortada cami ve dört tarafında medrese, hastane, aşevi ve taphane gibi, yani mutfak gibi binaları yaptırdığı zaman Vezir-i Azam Mahmud Paşa da şimdi kendi adını taşıyan semtteki camiyi, medrese, hamam gibi binaları yaptırmıştır. Hatta bunları Fatih'ten daha önce bitirmişti. Hala bugün orası Mahmud Paşa diye anılır. Etrafında cami, Mahmud Paşa Camii var. Etrafındaki medrese ve diğer külliye binaları günümüzde ortadan kalkmış ama cami hala duruyor. Fatih'in yaptırdığı cami hala duruyor. Etrafındaki medreseler, Karadeniz ve Akdeniz medreseleri de hala duruyor. Bunlar zamanın en önde gelen eğitim öğretim müesseseleriydi sevgili dinleyiciler. Her türlü ilimlerin okutulduğu, üniversite ve yüksek lisans seviyesinde, yüksek kariyer seviyesinde ders veren, lisans seviyede ders veren bölümleri vardı bu Fatih Medresesi'nin. Onun için İstanbul Üniversitesi kuruluşunu 1453'e kadar götürmektedir. Fatih bu cami ve külliyeden sonra yeni imar hareketleri esnasında şimdiki üniversite binasının yerinde büyük bir saray inşa ettirmiştir. Eski saray denildi sonradan buraya. Çünkü Topkapı Sarayı yapılınca oraya yeni saray denmiş. Dolayısıyla burası eski saray olmuş. Tahttan indirilen veya vefat eden padişahların aileleri bu eski sarayda oturmaya devam etmiştir. Bu bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin binasının yerindeki büyük saraydan sonra Fatih Yedikule'deki köşe sarayı yaptırmış ve daha sonra saray burnundaki sarayı yaptırmış. İşte buraya Topkapı Sarayı deniyor. Halk arasındaki ismi Saray-ı Cedid veya Yeni Saray idi. Ancak denize karşı bir takım toplar dizildiği için Sarayburnu limanında buraya Topkapı Sarayı, Topkapısı Sarayı denmiştir. İşte bu Topkapı Sarayı içindeki Çinili Köşk hakikaten Fatih devrinde yaptırılmış en güzel eserlerden birisidir sevgili dinleyiciler. Fatih'in belli başlı eserleri, yeni imaretleri o tarihte yapılmış olan Amitofites'in bir İstanbul haritası var. Orada da gayet güzel bir şekilde görülmektedir sevgili dinleyiciler. Evet, bugün turistlerin çok rağbet ettiği Kapalı Çarşı ve Desteni ile beraber Bizansların eseridir sevgili dinleyiciler. Bunu inşaat tarzının olduğu kadar hala Bedesten kapısı üzerinde duran çifte kartal Bizans armasının varlığından da anlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet buraya şimdi mezat idaresi olan 2. Bedesteni, Kalpaçlılar Caddesi gibi çarşının en büyük bölümlerini eklemiş ve Kapalı Çarşı Bizans çarşısının 3 misli şeklinde genişlemiştir. Gerek konak ve saray, gerekse cami, medrese gibi imaretler, hayır eserleri yapmak hususlarında devlet adamları gibi zengin, hayırsever halk da Fatih Sultan Mehmet'i takip etmiştir sevgili dinleyiciler. İstanbul camilerle, medreselerle, imaretlerle, hamamlarla ve güzel evlerle dolmuş, taşmış, İstanbul'un çehresi değişmiştir. Evet, şehirde mahallelerin kuruluşunda da hiçbir taassup gösterilmemiştir sevgili dinleyiciler. Yerli ve yabancılarla, Müslüman olanlar ve olmayanlar adına birçok mahalleler kurulmuştur. Bu arada bir de Patrik adına kurulan bir mahalle vardı sevgili dinleyiciler. Bunun gibi Ermenilerin ve Musevilerin ayrı ayrı mahalleleri vardı. Bu arada ilk defa toplu halde Edirne'den Museviler geldi ve bugünkü yeni caminin bulunduğu yere yerleşti sevgili dinleyiciler. Adına da Edirneli Yahudiler Mahallesi denirdi bu mahalleye. Her mahallenin halkı bir cami ya da bir kilisenin etrafında toplanmaktaydı. Mahallelerde ortada cami, yanında Sibyan Mektebi İlkokul, çeşme, hamam ve dükkanlardan ibaret küçük bir imaret bulunurdu. Öylece sevgili dinleyiciler, halk belli başlı ihtiyaçlarını uzağa gitmeden kendi mahallesinden temin edebilirdi. Bu tipik bir Türk mahallesi görünümüdür. Mahalle teşkilatı, şehirdeki idari ve belediye teşkilatının da ilk basamağıydı sevgili dinleyiciler. Halkın evlenme, boşanma ve nüfus işleri, aralarındaki davalar sulh yoluyla çözülmesi, aynı zamanda ahlak zabıtası işi hükümet tarafından mahalle imamları da bırakılmıştı. İmamlar çok mühim bir fonksiyon icra ederler. Mahalleler nahiyelere bağlıydı. Nahiyeler kadılıklara bağlıydı. Bizanslar zamanında olduğu gibi fetihten sonra da İstanbul yine 13 nahiyeye ayrılmıştı sevgili dinleyiciler. Her nahiyede kadının bir vekili bulunurdu. Kadı efendinin bir vekili bulunurdu. Bunlara naib denirdi. Şehir bu devirlerde, daha önce de söylediğimiz gibi, İstanbul yani Suriçi, Galata, Üsküdar ve Eyüp adlarıyla 4 kadılığa ayrılmıştı. Bunlar arasında Sur içindeki 13 nahiyeyi idare eden kadıya İstanbul Efendisi denirdi. Ve bu kadı diğer kadılardan daha üstün tutulurdu. Her nahiyede de naipler vardı. Bunlar kadı efendiye bağlıydı. Böylece halk bütün ihtiyaçlarını, hukuki ihtiyaçlarını, davalarını bu naiplere götürürlerdi. Ayrıca İstanbul Efendisi'ne bağlı olan başka naipler vardı. Çünkü o zamanlar kadıların vazifesi sadece dava görmek değildi. Kadılar İstanbul'un belediye başkanı, valisi, efendim emniyet amiri, zabıta müdürü, hem müdürü gibi pek çok işleri görürdü. Ve bunları naip adı verilen vekiller vasıtasıyla görürdü sevgili dinleyiciler. Mesela mimarbaşı İstanbul kadısının bugünkü imar müdürünün fonksiyonundaki bir vekiliydi. Gümrük naibi vardı. Kapan naibi vardı. Mesela şehre giden gelen zahireyi kontrol eden ihtisap ağaları, bunlar hep kadının vekilleriydi. İstanbul bu şekilde idare edilmeye başlanmıştı ve muntazam bir şekilde idare ediliyordu. İşte bu Sur içindeki İstanbul Efendisi bütün İstanbul'un en sözü geçen, en nüfuzlu kişisiydi.
Thank you.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altında beraberliğimiz devam ediyor. İstanbul'un Yeni Roma adıyla kuruluşundan 100 yıl kadar sonra adı bilinmeyen bir yazar, İstanbul'un eski taksimatını gösteren bir belge kaleme almış. O bugün elimizde. Bu belgeye göre İstanbul'da eski Roma gibi 14 bölgeye taksim edildiğini görüyoruz. Daireye taksim edildiğini görüyoruz. Bu dairelerin 13'ü İstanbul tarafında, birisi de Galata tarafındaydı sevgili dinleyiciler. Yine bu belgeye göre o devirde İstanbul'da 14 tane saray, 14 tane büyük kilise, 8 tane büyük hamam, malum Romalıların hamamı meşhur, 153 tane özel hamam, 2 tane meclis dairesi, 5 buğday deposu, 2 tiyatro, 1 açık hava tiyatrosu, 2 jimnastik güreş sahası, 4 tane büyük sarnıç, 4 tane su terazisi. Bunlardan hala günümüzde Sultanahmet'te, karşıda Üsküdar'da, Çiçekçi'de duranlar var. 3388 tane konak varmış sevgili dinleyiciler. 52 tane çarşı varmış. 20 tane genel ve 120 tane özel değirmen, atla dönen cinsinden. 117 tane ekmek dağıtım yeri, 5 tane mezbaha, 1 darphane, 3 tane liman ve iskele, 4 meydan, 322 tane sokak varmış bu belgeye göre. Evet, bu tarihten fetih zamanına kadar İstanbul ne kadar genişledi, binaların sayısı kaça çıktı bilemiyoruz. Bilinen şu ki, Bizanslar zamanında İstanbul'un her köşesi meskun değildi sevgili dinleyiciler. Şehir halkı daha çok Kumkapı, Samatya, Haliç taraflarında otururlardı. Şehrin yüksek taraflarında ise daha çok saraylar, büyük kiliseler ve zengin konakları vardı. Dükkanlarla evler çok yerlerde kâgir yapılıydı. Fatih vakfiyelerinin satırları arasından bu neticeyi çıkarabiliyoruz. Kâgir binalar daha çok yangın korkusuyla yapılıyor ama inşaat malzemesi bakımından bir kattan daha yüksek bina yapılamıyordu. Fatih'in imaret vakfiyesi var. Orada binaların daha çok birer katlı olduğunu görüyoruz. İkişer katlılar daha az. Üç katlı bina ise daha ziyade Galata kesiminde var. Onlar da arazinin meylinden yararlanılarak yapılmış. Sultan II. Bayezid zamanındaki bir vakfiyeden de evlerin daha çok iki katlı olduğunu öğreniyoruz. Bundan da evlere birer katın ilave edildiği neticesi çıkıyor. Bu da muhtemelen ahşaptı. Dükkanlar genellikle bir katlıydı, birer katlıydı ve tonos kemerliydi sevgili dinleyiciler. Kapalı çarşıdaki Bizans'tan kalan kısım bunu gösteriyor. Ayrıca Haliç'te zindan kapısıyla tahta kale ile kutucular arasındaki meydanda görülen bir takım dükkanlar da bunu doğruluyor. Günümüzde bile Cibali'de cadde üzerinde ta fetih zamanından kalma eski Bizans evleri var. Kâgir ancak hepsi birer katlı. Sevgili dinleyiciler, her mahalleyi kuran, orada bir cami yapan ya da kendisine verilen kiliseyi camiye çevirmiş olan zat vefat edince caminin münasip bir yerine defnedilmiş. Bu suretle o semtte bir ruhaniyet meydana gelmiş. Bir de Türkler İstanbul'u fethetmeden önce İstanbul'da bir takım evliya mezarları vardı. Bunlara Bizanslılar da aziz muamelesi yapıyordu. Mesela Ayvansaray'da Ayatokli vardı. Bu Ayatokli manastırı Toklu Dede adıyla Müslümanlığa mal edilmiştir. Bir Müslüman velisinin olduğuna inanılır. Bizanslar da bu zata hürmet etmişler Ayatokli adıyla. Hala günümüzde Toklu Dede adıyla bu mezarlık duruyor. Yine orada bir niyet kuyusu var. Bugüne kadar onu hem Müslümanlar hem İstanbul'un gayrimüslim ahalisi kullanırlardı. Fal demeyelim de işte niyet kuyusu. Yani ne çıkacak bahtımız kabilinden İstanbul halkının rağbet ettiği bir şeydi. Yine Evliya Çelebi'den öğrendiğimiz çok bilgi var bu konuda. Zindan kapısı denilen kale burcuna fetihten sonra Edirne'den İstanbul'a gelmiş olan Abdurrahim Hemedani adında bir zat, seyyid. Orada yatan zat ki Baba Cafer'dir, seyyid. Bizanslar zamanında İstanbul'a elçi olarak gelmiş ve burada şehit edilmiş. Onun türbedarı olmuş ve kendisi burada ömrünü tamamlamış. Yine Haliç'te sur kapıları içinde ya da dışında Bizanslardan alınan yerlerde ta Bizanslardan önceki İslam fetihlerinden kalma Aya Dede, Cibali Baba, Horoz Baba gibi yarı efsanevi şahıslar da var. Bunlar da daha sonra Müslümanların Türklerin fethinden sonra kendilerine hürmet edilmiş evliya muamelesi yapılarak İstanbul halkının ruhaniyetini teşkil etmiş. Böyle Galata tarafında da yerler var. Yani Türklerden önceki Müslümanlarla alakalı bir takım yatırlar, türbeler var. Tabii bunların en mühimi de malum Eyüp Sultan adıyla binilen Halid bin Zeyd'in türbesidir. Ta Emeviler zamanında, Hazreti Muaviye zamanında, Emevi Halifesi Hazreti Muaviye zamanında onun oğlu Veliaht Yezid kumandasındaki bir ordu İstanbul'u fethetmeye gelmiş. Malum İstanbul'u fetheden, İstanbul'un bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandandır, ne güzel kumandandır, onun askeri ne güzel askerdir mealinde Hazreti Peygamber'in bir sözü var. İşte bu sözdeki övgüye mazhar olabilmek için tarih boyunca pek çok kimse İstanbul'u kuşatmış. Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid de bunlardan birisi. İşte Yezid'in ordusunda 33 tane sahabi vardı. Hazreti Peygamber zamanından kalma sahabiler, Hazreti Peygamber'in arkadaşları bu sefere katılmışlardı. Bunlardan Hazreti Peygamber'in akrabalarından ve Medine'de evini şereflendirdiği Halid bin Zeyd, Ensardan Halid bin Zeyd ki Eyüp Sultan adıyla bilinir, Eba Eyüp çünkü ismin lakabı, o zat da vardı. Ebu Eyyub el-Ensari bu fetih kuşatma sırasında veba hastalığına yakalanarak vefat etti. Zaten çok yaşlıydı. Ve buraya defnedildi. Daha sonra bu hastalık Müslümanların arasında yayılınca Yezid orduyu geri çekmek zorunda kaldı. Ordu geri çekilirken Bizans tekfuru, Bizans Kayzeri yani imparator Yezid'e bir haber gönderdi. Sen dedi buradan çekildikten sonra ben oraya defnettiğiniz kimseyi mezarından çıkaracağım ve köpeklere atacağım leşini. Bunun üzerine Yezid çok ağır bir ultimatum gönderdi. Eğer dedi duyarsam ki böyle bir şey yaptın, ben İslam ülkesinde tek bir Hristiyan ve tek bir kilise bırakmamaya söz veriyorum dedi. Eğer duyarsam ki böyle bir şey yaptın, bunu yapar mıyım yaparım. Bizans İmparatoru bu tehdidin korkusundan değil Eyüp Sultan Hazretleri'nin cesedini oradan çıkarıp köpeklere atmak, bu türbeye ayrı bir ihtimam gösterdi. Ve uzun yıllar burada da bir ayazma, bir su kaynağı da var. Bizans'ın gayrimüslim halkı Eyüp Sultan Hazretleri'ne gider, adak yaparlar ve ziyaret edip ondan istimdat ederlerdi. Ancak Latin istilasından sonra türbe harap olmuş malum ve daha sonra kaybolmuştur. O türbeyi bulup ortaya çıkarmak, Müslümanların istifadesine sunmak şerefi Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'ne nasip olmuştur. Malum hikayeyi herkes bilir. Akşemseddin Hazretleri murakabeye dalarak keşfen Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini buluyor ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri kazıldığı zaman Hazreti Merkad-ı Hazreti Halid yazısı ortaya çıkıyor. Yani burası Hazreti Halid'in kabridir şeklinde ve o taşın bulunduğu yere Fatih Sultan Mehmet bir türbe ve yanına güzel zarif bir cami yaptırıyor. O cami daha sonra zelzelede ortadan kalkınca 1776 depreminde temellerine kadar yıkılınca Sultan 3. Selim yeniden temellerinden itibaren camiyi tekrar inşa ettirmiş, türbeyi de esaslı bir şekilde tamir ettirmiştir. Nitekim camide ve türbede Sultan 3. Selim devri mimari üslup hususiyetlerini görmek mümkün. Bunu bilenler az çok o caminin o devirde yapıldığını anlamaktadırlar. Evet sevgili dinleyiciler, bir şehre bina yapmakla o şehir imar edilmiş olmuyor. Oraya şehri şenlendirecek ahali lazım. İşte Fatih Sultan Mehmet de ne yapıyor? İstanbul'un idari işleriyle başlıyor işe ve buraya Mora'dan bilgi ve fen sahibi kimseleri yerleştiriyor. Bu Moralılardan kalanları İstanbul çevresindeki boş arazide iskan ettiriyor. Burada parça parça köyler kuruyor ve bunların çiftçilikle uğraşmaları için hepsine tohum ve çift hayvanları veriyor. Karadeniz'deki Amasra, o zamanlar bir Ceneviz üssüydü. Anadolu'da bir takım Ceneviz kolonileri vardı sevgili dinleyiciler. Afyon'da vardı, Manisa'da mesela Alaşehir bir Ceneviz üssüydü. Amasra bir Ceneviz üssüydü. Galata, İstanbul'daki Galata'da bir Ceneviz üssüydü. Kırım'da Cenevizlilerin elindeydi. Yani Cenovalıların elindeydi. Bunları Fatih birer birer ellerinden aldı. Cenova bir daha belini doğrultamayacak şekilde çöktü. İşte Amasra şehrine haberciler gönderiyor Fatih. Ve ahalisinden çoğunu efendim İstanbul'a getirtiyor. Ayrıca bunlar tabii ticaretten ve gemicilikten anlıyor. Ayrıca Osmanlı ülkesindeki Ermenilerle sair azınlıklar içinde ilim, fen, sanat ve servet sahibi olanları, ticaretten anlayanları, onunla uğraşanları bulundukları yerlerden İstanbul'a getirtiyor Fatih. Madem o zaman Osmanlı toplumu şöyle, Türkler ya devlet idaresiyle uğraşıyorlar ya hayvancılıkla meşguller. Ermeniler sanat ve ziraatle meşguller. Rumlar ise ticarette meşguller. Rum ve Yahudiler ticaretle meşguller. Herkes böyle bir iş bölümü yapmış Osmanlı toplumunda. Ermenilerde de sanat ve ziraat ileriydi. İşte onları da İstanbul'a getirtiyor Fatih. Çünkü bir şehrin sanatkara da ihtiyacı var. Tüccara da ihtiyacı var. Evet, devlet erkanıyla nüfuzlu kimseleri de getirtiyor. Ve şehir içinde çarşılar, hanlar, dükkanlar, hamamlar, evler, camiler inşa etmelerini, herkesin serveti, kudreti nispetinde şehri süsleyecek büyük binalar meydana getirmelerini irade ediyor Fatih. Tarihçi Hammer, Viyana arşivindeki bir belgeye dayanarak diyor ki Fatih Rumeli taraflarındaki bütün Rum başpapazlarına birer ferman gönderiyor ve bunlardan İstanbul'a gelip yerleşmek isteyenlere ev vereceğini, onların dinlerine, adetlerine saygı göstereceğini, asayiş içinde, emniyet içinde yaşamalarının sağlanacağını bildiriyor. Bu da tabii Fatih'in hem Müslüman bir Türk olarak başka dinlerden olanlara gösterdiği müsamahanın bir neticesidir. Hem de bir devlet adamı, siyaset adamı olarak takip ettiğince bir siyasettir. Böylece azınlıkları tek elden kontrol etme imkanı bulmuştur. Osmanlı siyaseti budur. Halkları, azınlıkları, toplumu tek tek fertlerle değil, onların başındaki ruhani lider, efendim papaz, patrik veya işte derebeyi, bey, ağa onlarla kontrol etmek Osmanlı siyasetinin bir unsuruydu. Fatih de işte bu şekilde davranmış. Malum İznik metropolitini İstanbul'a getirmiş. Bursa metropolitini getirmiş. Birini Rum patriği yapmış. Diğerini Ermeni patriği yapmış. Bugün bu Rum patrikhanesini ve Ermeni patrikhanesini kuran Fatih'tir. Bunlar birer Osmanlı müessesesidir sevgili dinleyiciler. Taraftar olanlar ve karşı çıkanlar bir yana, şurası bir gerçektir ki her iki patrikhanede ve aynı zamanda Musevi Hahamhanesi de birer Osmanlı müessesesidir. Bunların başındakileri tayin eden Osmanlı padişahı idi. Tayin etmesinin sebebi dediğim gibi hem müsamahanın bir neticesidir hem de bunları tek elden kontrol edebilme, denetleyebilmenin en iyi yolu böyle bir muhatap kabul etmektir. Ve çok da faydasını görmüştür Osmanlı padişahları bu siyasetin. Evet, İstanbul surlarını tamir etmek, boşalan şehir için yeniden şenlendirmek lazım. Bunun için de dülgere ve kireççiye ihtiyaç var, duvar ustalarına ihtiyaç var. Bunlar da umumiyetle Trabzon, Sinop, Kastamonu havalesinde var. İşte bunlara ihtiyaç olduğu için Fatih, gelmeyenlerin idam olanacağını beyan ederek hepsine birer ferman gönderiyor. Ve buralardan 5000 hane İstanbul'a yollanıyor. Hepsi dülger, yani marangoz, kireç ve bina ustası. O zamanki en meşhur bina ustaları da hep Ermenilerden olurdu sevgili dinleyiciler. Ayrıca Vezir-i Azam Mahmud Paşa Karaman ülkesinden, yani Konya havalisinden, Konya'dan, Larende'den, Karaman'dan yani. İshak Paşa yine Karaman'dan, Aksaray'dan İstanbul'a pek çok kimseyi getirip yerleştirmiştir. İşte Aksaray ismi oradan gelmektedir. Ortaköy ismi oradan gelmektedir. Yine mesela Gedik Ahmet Paşa Kefe'den, Kırım'daki Kefe'den çok kimse İstanbul'a getirip yerleştirmiştir. Bunu tarih kaynaklarında mesela Aşık Paşazade'de görüyoruz. Yalnız Kefe'den getirtilenlerin 30 bin civarında olduğu söyleniyor. Bütün bunlar düşünülürse İstanbul kısa zamanda Türklerle dolmuştur. Romanyalı Yorga isminde bir tarihçi var. Bu kuşatma sırasında Bizanslı müdafilerin sayısı 4973'tü diyor. Yani 5000 kişi kadar muharip var. O sırada eli silah tutan halkın sayısında yuvarlak rakamda 5000 olduğu kabul edilirse, çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar, hastalar, acaba şehrin tam olarak nüfusu ne kadardı? O günün harpleri göz önüne getirilecek olursa sevgili dinleyiciler, kılıç sallayacak, ok atacak olanlar 25 ile 55 yaşları arasındadır. Bugünkü istatistik ilminin ışığı altında fetih sırasındaki şehirdeki erkek nüfusun yaklaşık 10 bin civarında olduğu, buna bir o kadar da kadın eklersek şehir nüfusunun 25 bin kişi olduğu ortaya çıkar. Evet, İstanbul'un nüfusu fetih sırasında yaklaşık 25 bin kişiydi.
Thank you.
Evet sevgili dinleyiciler, bir şehir fethedildiği zaman kılıç zoruyla, harp ile, anvaten, sulhen değil, o zamanki hukuka göre, İslam hukukuna göre ve devletler hukuku prensiplerine göre savaşanlar Fatih'in, yani fetheden kumandanın esiri olurdu. Oranın arazisi ve mallar, mülkler, evler hepsi hükümetin malı olurdu, ganimet olurdu yani. Şimdi dolayısıyla İstanbul'da da böyle olmuştur. İstanbul halkının muharebeye katılan kısmı, bunların içinde genç erkekler ve genç kızlar da vardı, bunlar esir edilmiştir ve köle yapılmıştır. Onun dışında kalan halk zımmi adı verilen vatandaş olmuştur ve bunlara malları, mülkleri de ellerinde bırakılmıştır. Bu da hükümetin takdir yetkisine giren bir şeydir. İşte bu esirler hükümdarın payına düşenler, beşte bir, ki buna pençik denir. Bunlar orduya, erkekse orduya, kızlarsa saraya alınmış. Kalan beşte dört ise savaşta yararlılığı görülenlere ganimet olarak dağıtılmıştır. Alınıp satılmayanlar, yani vatandaş olanlar, esnaf takımı, yani harbe katılmayanlar, muharebe olmayanlar cizye bağlanmış. Kendileri işlerine, güçlerine devam etmeleri istenmiştir. Çünkü buna da zaten ihtiyaç vardı. Türkler memleket idaresiyle harple meşguldü, ticaret ve sanatta uğraşamıyorlardı. Ondan da işte bu gayrimüslim halk uğraşmıştır. Bunların büyük bir kısmı sevgili dinleyiciler evlerinden çıkartılmış, kendilerine Haliç taraflarında ve surlar yakınlarında yerler gösterilmiş. Bu da yine hukuka uygundur. Bunlara verilen evler için önce peşin bir bedel alınmış, ayrıca yıllık bir vergiye bağlanmış kendileri. İşte evlerin bu şekilde dağıtılışından ve nüfusun bir kısmının esir olarak alınıp Müslüman unsurların arasına karıştırılmasından ötürü Bizans'a zaten geriye kadar fazla olmayan nüfusu daha da azalmıştır. Bu yüzden de şehirde boş ev, boş dükkanlar artmıştır. Evleri işgal edecek, dükkanlarda çalışacak halka, aynı zamanda şehrin harap olan surlarını, binalarını tamir edecek dülger ve ameleye şiddette ihtiyaç görülmüş ve daha önce de söylediğimiz gibi o zamanki Osmanlı ülkesinin her tarafından İstanbul'a toplu halde nüfus celbine başlanmıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi İstanbul'un 25 bin kadar nüfusu vardı tahmin ediliyor. Ve şehre kalabalıkla bir ordu girdi. Buna rağmen bu nüfus azlığı nereden ileri geliyor? Şunu söyleyelim ki sevgili dinleyiciler, şehre giren askerin sayısı iddia edildiği gibi çok fazla değil. 150 bin deniyor, o kadar değil. Bir kere bir kuşatma savaşı yapılmıştı. Zaten bu kadar kalabalık bir orduya ihtiyaç yoktu. Savaşı piyadeden çok topçu askeri yaptı. Ve yapılan tahminlere göre o zamanki Türk ordusunun sayısı 30-35 bin kadardı. Ve diğer herhangi bir savaşa gidenlerden daha fazla değildi. Bunun 10 bin kadarı daimi orduyu teşkil eden ve bekar olarak kışlalarda yaşayan Yeniçerilerdi. Kalanları eyalet askerleriydi. Yani tımarlı sipahilerin getirdiği memleket askerleriydi. Bunlar harpten sonra memleketlerine döndüler. Toplarla surlar yıkılıp şehre girildikten sonra ancak bir buçuk gün kadar tek tük çarpışmalar, sokak çarpışmaları oldu tarihlerde yazdığına göre. İşte sevgili dinleyiciler, bu tarihlerde İstanbul'da ve Galata'da 16 bin civarında ev vardı. 4 bin kadar da dükkan vardı. Demek ki 20 bin kadar bina vardı bu zamanlarda. Fatih şehre girildikten 20 gün sonra orduyu terhis etmiştir sevgili dinleyiciler. Zaten Osmanlı ordusu mecburi değil, gönüllü askerlerden müteşekkildir. Harp bittikten sonra herkes terhis olur. Çiftine, çubuğuna gider. Yeniden harp olduğu zaman celbedilirler. Fatih İstanbul'da 1500 tane asker bıraktı. Ve şehrin idaresini, yıkılan yerlerin sayımını karıştıran Süleyman Bey ismindeki bir zata havale etti ve Edirne'ye döndü. Görülüyor ki bazılarının dediği gibi on binlerce asker üşüşmüşler, evleri, dükkanlara yağma etmişler, böyle bir şey söz konusu değil. Askerler geldikleri yerlere döndüler. Zaten Bizans'ta yağma edilecek hiçbir şey kalmamıştı. Fetih'ten 25 yıl sonraya ait bir belge var Topkapı Sarayı arşivinde sevgili dinleyiciler. Bu etraflı bir bilgi veriyor bize. Fetih'ten itibaren geçen 25 yıl, yani çeyrek asır içinde şehirde yeniden birçok binalar yapılmış. Ve birçok halk gelmiş, yerleşmiş ve çeşitli azınlıkların evleri, dükkanlar hakkında bu bize bilgi veriyor. Ayrıca İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet, Cebe Ali Bey'e ve onun yeğeni Dursun Bey'e bir bina sayımı emretmiş. Bunu gerek Fatih'in vakfiyesi gerek Dursun Bey tarihi bize bildiriyor. İstanbul ev ev, oda oda, bahçeleriyle, bağlarıyla beraber bir sayıma tabi tutulmuş. Bu Cebe Ali Bey'i İstanbul halkı yakından tanır. Şahsını değil ama
türbesinin bulunduğu meşhur bir semt var. Oraya da ismini vermiş Cibali. Cebe Ali Bey Cibali'ye dönüşmüş ve bugün İstanbul'un Haliç kıyısındaki eski şirin semtlerinden bir tanesidir. İşte bu Cebe Ali Bey İstanbul'un ilk nüfus sayımcısıdır sevgili dinleyiciler. Yine Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a Hızır Çelebi'yi kadı tayin etmiştir. Bu Hızır Çelebi enteresan bir şahsiyet sevgili dinleyiciler. Meşhur Nasreddin Hoca'nın torunlarından. Malum Sivrihisar'da doğan ve Akşehir'de vefat eden, Akşehir kadılığı yapmış olan, eski Selçukluların son zamanda da yaşamış bilim adamlarından ve hukukçulardan Nasreddin Hoca var. Nükteleriyle, fıkralarıyla meşhur. Bu Nasreddin Hoca'nın torunudur Hızır Çelebi. Çelebi'liği de anne tarafından Nasreddin Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu olmasından gelmektedir. Malum Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunlarına Çelebi unvanı verilir. İşte bu Hızır Çelebi de anne bakımından Mevlana torunuydu. Osmanlı padişahları da öyledir. Malum Yıldırım Bayezid'in hanımı Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunuydu. Ondan doğan çocukları Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, Musa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi adı olarak anılır. Çelebi Sultan Mehmet. Neden? Mevlana Celaleddin Rumi'nin aynı zamanda torunu oldukları için bu padişahlar. Demek ki Osmanlı Hanedanı Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan geliyor. Mevlana Celaleddin Rumi de malum Hazreti Peygamber'in sahabelerinden, Hazreti Ebu Bekir'in torunlarındandır. Böylece Osmanlı Hanedanı ta Hazreti Ebu Bekir'e kadar soyu ulaşmaktadır. Evet, işte bu Hızır Çelebi İstanbul'un ilk kadısıdır sevgili dinleyiciler. Fatih'in çok sevdiği, zamanın en önde gelen ilim adamlarındandır. Kaside-i Nuniye isminde kelama dair, İslam inancına dair çok esaslı bir eseri var. Günümüze kadar intikal etmiş Arapça. Bu Hızır Çelebi İstanbul'un kadısı, aynı zamanda belediye başkanı tabii, o zaman da söylediğim gibi çok önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Aynı zamanda müftülük yapmıştır. Bu Hızır Çelebi'nin kabri yine İstanbul'da Unkapanı'ndan Haliç'e inerken İMÇ blokları var. Onun avlusundadır sevgili dinleyiciler. Ve hemen her sene belediyeciler bu zatı ziyaret ediyorlar. İstanbul Belediyesi'nin kuruluşunu sembolize etmektedir. Hızır Çelebi ile Fatih arasında meşhur bir dava var. Onu daha önce de anlatmıştık bu radyo mikrofonlarından. Hızır Çelebi Fatih Sultan Mehmet'i muhakeme ediyor, yargılıyor ve mahkum ediyor. Fatih Sultan Mehmet hiçbir müdahalede bulunmuyor ve Hızır Çelebi de taraf tutmuyor. Bu çok enteresan muhakeme, Osmanlı yargı sisteminde adalete, hakkaniyete ne kadar emniyet verildiğini göstermesi bakımından tipik bir hadise. Osmanlı tarihinden tipik bir hadise. Daha önce bu mikrofonlardan size anlatmıştık. Yeri gelince yine anlatırız. Şimdi o değilden değindik. Hızır Çelebi'nin adını andık da ondan dolayı değindik bu enteresan hadiseye. Sevgili dinleyiciler, Topkapı Sarayı arşivindeki bir belge 1478 tarihinde İstanbul Kadısı Muhyiddin Efendi tarafından yapılan bina sayımına ait. Bu vesikaya göre İstanbul, o zamanki İstanbul ve Galata'da yazılan evlerin sayısı var ve her ev için ortalama 5 kişi hesaplanarak İstanbul'un nüfusu hakkında da tahmin yürütülüyor. Bu belgeye göre Fatih'in son zamanlarında şehrin umumi nüfusu yaklaşık 85 bini bulmuş. 25 bin nere, 85 bin nere, demek ki arada 60 bin kişilik bir iskan olmuş. Bu nüfusun 51 bini Türk, 18 bini Rum. Kalan kısmı da diğer azınlıklara aitti sevgili dinleyiciler. Türklerle Müslüman olmayanların sayısı yaklaşık olarak başa baştı o zaman. Saraylarda ve kışlalarda bulunduğu zannedilen kimselerin de yaklaşık 15 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu da Müslümanlara ilave edilirse Müslüman nüfus toplamı 66 bini buluyor. Dolayısıyla şehrin nüfusu da 100 bini aşmaktadır. İstanbul dışında da iskan edilenler var. Yakın köylerde, kazalarda. Bunlar da 12 bin kadar. Tabii bu sayılar İstanbul dışında Çatalca'ya kadar uzanan topraklarda yerleştirilen Rum erkekleriyle kadınlarını adlarıyla bildiren bir belgeden alınıyor. Bu rakamlar gösteriyor ki sevgili dinleyiciler, Türkler İstanbul'un azami 25 bin tahmin edilen Rum nüfusunu çeyrek asır içinde 75 bin fazlasıyla 100 bine çıkartmıştır. Bu kadar insanı barındırmak için, bu kadar insanı yaşatmak için yeni evler, yeni dükkanlar, yeni çarşılar yapmışlardır. Ve netice olarak İstanbul'u almakla bu şehri tahrip değil, aksine imar ve ihya etmişlerdir. Bunu cesaretle ve gururla söyleyebiliriz.
Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsa...
Sevgili dinleyiciler, Fatih İstanbul'u fethettikten sonra bu fethin bütün ayrıntılarını ve fetihten sonra yapılanları gerek Bizanslı tarihçiler, gerek Balkanlarda yaşayan tarihçiler ve gerekse Türk tarihçileri bize teferruatıyla anlatmaktadır. Bilhassa Evliya Çelebi'nin İstanbul fethini görenler ve onları görenleri görenlerden naklettiği pek ilginç ve enteresan bilgiler vardır. Bu Evliya Çelebi İstanbul'un her semtine nerelerden kimlerin getirilip yerleştirildiğini kendine mahsus üslubuyla anlatıyor. Mesela Konya'nın Karaman ilçesinden ve Konya'dan getirilenler, Küçük ve Büyük Karan'da, Aksaray'dan getirilenler Aksaray'da, Bursa'dan getirilenler Eyüp'te, Yahudilerin Safedi olanları yani Seferat denilen Yahudiler, ki malum İstanbul'daki Yahudiler üçe ayrılır sevgili dinleyiciler. Bunlardan bir yerli Yahudiler vardı. Yani İstanbul fethedildiğinde burada yaşayan Yahudiler vardı. Ta Titus'un Kudüs'ü işgalinde dağıttığı, orayın halkından dağıttığı kimselerden buralara gelip yerleşenler vardı. Ayrıca İspanya'dan gelip Türkiye'ye yerleşen Yahudiler vardı. Bunlar bozuk bir İspanyolca konuşurlardı, Ladino isminde. Bunlara Seferat Yahudileri veya Safet Yahudileri denirdi. Bir de Orta Avrupa'dan gelip İstanbul'a yerleşen Yahudiler vardı. Bunların sayısı azdır. Bunlara Aşkenaz Yahudileri denirdi. Günümüzde Türkiye'deki en kalabalık azınlık grup Yahudilerdir. Rumlar ve Ermeniler çeşitli vesilelerle ülkemizden ayrılmışlar. Çok az sayıda kalmışlar ama Yahudilerin özellikle zenginleri, fakirleri İsrail'e gittiler. Yeni bir hayat, yeni bir istikbal umuduyla. Ve zenginleri tabii niye ayrılsınlar? Onlar Türkiye'de kaldılar. Onun için halk arasında genellikle Yahudilerin, Türkiye'deki Yahudilerin çok zengin olduğu hususunda bir kanaat var. Bunun sebebi budur. Türkiye'de çok fakir Yahudiler de vardı ama onlar 48'de İsrail'e gittiler. 48'den sonra Türkiye'de zenginleri kaldı. Şimdi bu Yahudilerin büyük çoğunluğu Seferat Yahudisidir. Yani İspanya'dan gelenlerdir. Aşkenaz azdır. Öbür Yahudilerin sayısı son derece azdır. Onlara da bir şey deniyor ama ismi hatırıma gelmedi. Bunlar, bu Seferat Yahudileri Hasköy'de otururdu sevgili dinleyiciler, Hacı kıyısında. Çarşamba'dan getirilenler Çarşamba semtinde, Fatih Çarşambası'nda yerleştiler. Trabzonlular bugünkü Beyazıt Camii'nin olduğu yerde onun havalesine yerleştiler. Ta Akka, Gazze ve Remle'den Araplar geldi ve Tahtakale'ye yerleştiler. Ve Evliya Çelebi diyor ki, velhasıl o asırda Deşt-i Osmaniyan'da ne kadar şehir varsa cümlesinden ümmeti Muhammed'i ehil ve âliyle İstanbul'a getirip izaz ve ikram edip mamur ve abadan ettiler diyor. Anın için İslam Bol ismiyle müsemma oldu diyor. Evet, daha önce de anlattığımız gibi İstanbul'da Müslüman halkın nüfusu gayrimüslim halkı geçince buranın eski isminden telmihle İslam Bol yapmışlar. Uzun yıl Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'un ismi bazı kaynaklarda İslam Bol diye geçer. Malum Konstantinopolis, Konstantin şehri söylene söylene İstanbul'a dönüşmüş. Şimdi bazıları kızıyorlar. İstanbul demeyip de Konstantinopolis diyenlere kızıyorlar. Halbuki İstanbul kelimesi zaten Konstantinopolis'ten bozmadır. Osmanlı Türkleri buraya daha ziyade, Araplar buraya Konstantiniye derler. Hazreti Peygamber'in o meşhur hadisinde de zaten Konstantiniye diye geçiyor. Konstantin şehri. Osmanlılar ise İstanbul'a zaten İstanbul fazla dememişler. Halk İstanbul demiş. Resmi ismi Der Saadet, Der Aliye, Darül Hilafe ve daha ziyade Asitane idi. Diğer İstanbul ismi çok nadir geçmiştir. İslambol ismi de daha ziyade mistik bir hava çağrıştırdığı için dini metinlerde ve dini konuşmalarda geçmektedir. İşte sevgili dinleyiciler, İstanbul'a ahalilerin yerleştirmesi böyle. Zaten bu Akka, Gazze'den Araplar geldi dedik. Zaten İstanbul'da bir Arap mahallesi vardı. Bugünkü Karaköy'de Arap caminin bulunduğu havali ta Müslüman fetihlerinde Mesleme zamanında Emevi ailesinden, Emevi kumandan Mesleme buraya geldi. 7 sene burada oturdu. Bizans'a boyun eğdirdi, vergiye bağladı. Burada Arap camiini inşa ettiler ve burada bir Arap nüfus zaten kalmıştı. Ticaretle meşgul olan bir Arap nüfus kalmıştı. Mesleme dönse bile burada bu Araplar yaşadılar. Fatih burayı fethettiğinde onları buldu. Cenevizler yine burada oturmaya devam ettiler sevgili dinleyiciler. Daha sonra bir kısmı ülkeyi terk etti ama bir kısmı burada kaldı. İstanbul'un ticari bakımdan gelişmesinde önemli rolleri oldu. Her sene İtalya'dan buraya gemilerle mal gelir ve buradan İtalya'ya gemilerle mal giderdi. Zaten malum İtalya o zaman paramparça şehirlerden müteşekkildi. Fatih'in niyeti Osmanlı tahtında, İslam tahtında oturuyor. Doğu Roma tahtını ele geçirdi ve sıra Batı Roma tahtı olan Roma'daydı. Fatih'in hedefi büyük ihtimalle bundan sonra Roma'ydı. Yani Fatih devrinde kızıl elma hayali Roma'da, Roma olarak tecessüm ediyordu. Allah ömür verseydi, ömür vefa etseydi, Fatih'in niyeti büyük ihtimalle İtalya'yı fetihti. Zaten Otranto, yani İtalya malum çizme şeklindedir. Çizmenin topuğu zaten Türklerin elindeydi. Buradan İtalya'ya yayılıp İtalya'yı fethetmeyi düşünüyordu. Ve böylece Batı Roma tacını da Fatih başına geçirecekti. Ve bunun için zamanın İtalyan hükümetlerinden bir tanesi olan Floransa hükümdarı Lorenzo Medici ile anlaştı Fatih. Lorenzo Medici Fatih'e mektuplar yazdı, İtalya'ya davet etti, İtalya'yı fethetmesini, Batı Roma tacını da başına geçirmesini istedi. Ve böylece onlar İtalya'nın gerek Türk işgaliyle de olsa birleştirileceğini, parçalanmaktan kurtulacağını düşünüyorlardı. Başka emelleri de vardı muhtemelen. Medici ailesi herhalde Fatih burayı bize bırakır diyordu. Hatta meşhur Machiavelli bile Prens ismindeki eserinde Fatih'i örnek olarak almış ve onu tasvir etmiştir benim kanaatime ve incelemelerime göre. Ancak tabii İtalya'da başka devletler, başka hükümetler var. Bunlardan Papalık ve Venedik Fatih'in buraya gelmesini istememiştir. Malum Venedik'in, İtalya'nın bütün ticari gücünü Venedik elinde tutuyordu. Papalık da Roma'ya hakimdi. Elbette ki Batı Roma tacını Papalığın Fatih'e vermesi mümkün değildi. Eğer Fatih İstanbul'u fethetseydi Papa da Patriğin durumuna düşecekti. Katoliklerin ruhani lideri. Onun için var gücüyle çalışmışlar. Gerek Papalık gerek Venedik. Ve Maestro Jacobo ismindeki bir Yahudi doktoru Venedik vatandaşı yapmak ve altına boğmak vaadiyle doktor olarak Fatih'in yanına göndermişler. Bu zat Yakup adını alarak Müslüman olmuş ve Fatih'te bir mide rahatsızlığı vardı. Bu hastalığı tedavi etmek bahanesiyle Fatih'in yanına yaklaşmış ve bilge hareketleriyle kendini kabul ettirmiş. Ancak yavaş yavaş Fatih'i arsenikle zehirlemeye başlamıştır. Fatih'in İtalya seferine çıktığı tahmin edilen o seferde Gebze'de arsenin haddini arttırmış ve Fatih burada vefat etmiştir. Evet, Yakup Paşa, hatta son sözleri Fatih'in, "Ah tabipler bana niçin kıydılar" olmuştur. Fatih'in vefatı üzerine mesele anlaşılmış, uyanık Fatih'in çevresi zaten şüphelendikleri Yakup Paşa'nın bu cinayeti işlediğini anlamışlar. Yakup Paşa'yı sıkıştırmışlar. Yakup Paşa itiraf etmiş ve tabii kendisi hemen orada kısas olarak öldürülmüş. İstanbul'da bulunan Venedik balyozu, Venedik elçisine balyoz denirdi o zaman sevgili dinleyiciler. Şimdi başka manaya geliyor ama o zaman Venedik elçilerin adı balyozdu. Şifreli bir telgraf, o zaman telgraf yok tabii, bir şifre gönderdi memleketine, Venedik'e. Le grand Achille il morto, büyük kartal öldü şeklinde. Venedik'te ve papalıkta günlerce şenlikler yapıldı. Böylece İtalya'nın fethi hayali de ortadan kalkıyordu. Lorenzo Medici'nin hevesi kursağında kaldı. O para bile bastırmıştı Fatih'in adına. İtalya'da geçmek üzere 3 taç bulunan para bile bastırmıştı. Ancak maalesef Fatih'in ömrü vefa etmedi. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Doğu Roma'nın başşehri olan, Batı Roma'nın başşehri olan Roma'yı da muhtemelen fethedecekti. Ancak ömür vefa etmedi. Ve ondan sonra bir takım iç karışıklıklar ve Avrupa devletlerinin ittifakı buna imkan vermedi ve Osmanlı padişahları artık İtalya üzerindeki emellerden vazgeçmek zorunda kaldılar. Ancak Roma fethedilseydi bunu ancak Fatih gibi dünyaca ünlü ve tarih boyu emsaline rastlanmamış ölçüde büyük hususiyetler olan bir kumandan yapabilirdi.
Yeah.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki Çınaraltı programını İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp bir çağ açan, böylece Türk tarihinde emsalsiz bir at bırakan Fatih Sultan Mehmet'e ayırdık. Fatih Sultan Mehmet, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kumandanlarından, devlet adamlarından, sanatçılarından birisi olarak ismini altın harflerle tarihimize yazdırmıştır. Kendisine böylece dünyanın en güzel şehirlerinden birini, belki de en güzelini bizlere miras bıraktığı için minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ve böylece sevgili dinleyiciler, sayılı dakikaların sonuna geldik. Ve bu haftaki Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya başka bir konuda ve tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.